Uçaklar, bilgisayarlar, köprüler ve kuleler birer mühendislik tasarımıdır. Bunların hepsinde de bütünü oluşturan bir takım parçalar kullanılmış, parçaların nasıl bir araya getirilerek tamamlanacağına dair planlamalar yapılmıştır. Tabii bunların yanında planlamayı yapan mühendis, mimar ya da tasarımcıyı da unutmamak gerekir. Peki bir şeyi dışarıdan gördüğümüzde tasarım olup olmadığını anlayabilir miyiz? Doğru işleyen mühendislik sistemlerinde bir dizi parça birleşerek tek başlarına yaptıklarından çok daha farklı bir fonksiyon gerçekleştiriyorsa burada bir tasarım var demektir. Fonksiyonu meydana getiren parçaların özellikleri ne kadar fazlaysa teşhis etmeniz gereken tasarımın delilleri de o kadar çok olur. Çeşitli sistemlerde bunun örnekleri rahatlıkla gözlenebilir. Mesela bir saati düşünün. Zemberek, dişliler, akrep, yelkovan ilk akla gelen parçalar olacaktır. Hiçbiri tek başına bir saatin yaptığı işi yapamaz. Hatta hepsi bir arada olsa ama tek bir tanesi eksikse saatiniz yine çalışmayacaktır. Mühendislik tasarımlarını genellikle mekanik objelerde rahatlıkla gözlemleriz. Oysa etrafımızda yapay olmayan doğal tasarımlar da çok fazladır. Denizin derinliklerinde içinde solunum rahatsızlığı çekmeden, üşümeden yol almamızı sağlayan bir denizaltı nasıl bir tasarımsa balık da bir tasarımdır. Yüzerken sudaki eriyik oksijeni kullanmasına imkan sağlayan solunum sistemi, suyun içinde yukarı aşağı hareket imkanı tanıyan hava kesesi, ilerlemesini sağlayan yüzgeçleri, suyun içindeki titreşimleri algılamasını sağlayan özel duyu sistemi de bunun birer kanıtıdır. Balıkta da bir saatte ya da denizaltıda olduğu gibi her birinin asli bir görevi olan çok sayıda sistem ve parça vardır. Bu parçaların hiçbiri kendi başına balık olarak adlandırılamaz ve eksiklikleri durumunda da balığın hayatını sürdürme imkanını ya zayıflatır ya da hepten imkansız kılarlar. Tasarımcısını doğrudan görmemiz ya da tasarım planlarının elimizde olmaması balığın bir tasarım olduğu gerçeğini değiştirmez. Biraz sonra izleyeceğiniz filmde bu açık gerçeğin kanıtlarından yalnızca birkaç tanesini göreceksiniz. Filmde konu edilen mühendislik tasarımları bazen bir canlının gözünde, bazen bir zürafanın dolaşım sisteminde, bazen de bir kuşun kafatasının içinde karşınıza çıkacak. Bunları inceledikçe bir yandan canlılığın tesadüf eseri ortaya çıktığı iddiasının ne denli büyük bir yanılgı olduğuna da şahit olacaksınız. Öte yandan bu mühendislik tasarımlarının ne denli üstün bir bilgiyle yaratılmış olduklarına tanık olacak ve böylelikle Allah'ın kusursuz yaratışının delillerini göreceksiniz. Nitekim Allah'ın bu kusursuz yaratma gücü ve sanatı bir Kur'an ayetinde şöyle ifade edilir. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir.
Çok farklı dallara ayrılan mühendisliğin amacı, insan yaşamını daha konforlu, daha güvenli hale getirmek ve günlük hayatı kolaylaştırmaktır. Köprülerin güvenliğinden ulaşım araçlarının konfor ve hızına, evde kullanılan basit mutfak aletlerinden savaş teknolojisine kadar insan hayatında yer alan pek çok detay mühendislik tasarımlarının ürünüdür. Bu tasarımlar, eğitimli ve deneyimli mühendislerin yıllar süren araştırmaları, birikimleri ve çalışmaları sonucunda ortaya çıkar. Örneğin kullandığınız buzdolabı bir mühendislik tasarımıdır. Televizyonunuz, müzik setiniz, elektrik süpürgeniz, arabanız, bilgisayarınız, endüstri makineleri, uydular, uzay mekikleri. Bunların tümü ince planların ve hassas hesaplamaların konusunda uzman çok sayıda insanın iş ve beyin gücünün ürünüdür. Tıpkı bizim hayatımızı kolaylaştıran bu tasarımlar gibi doğadaki canlıların bedenlerinde de sayısız mühendislik tasarımları bulunur. Şok emici mekanik tasarımları, özel güvenlik tertibatlı pompalar, enerji dönüştürücü hareket sistemleri, kusursuz optik tasarımlar, zehirleri etkisiz kılan kimyasallar, bunlardan sadece birkaçıdır. Canlılardaki bu mükemmel tasarımlarla teknolojiye paralel olarak gelişen insan yapımı tasarımlar karşılaştırıldığında ortaya şaşırtıcı bir sonuç çıkmaktadır. Tasarlanan ürünlerin hemen hepsi doğanın birer taklidi olmaktan öteye gidememekte, hatta çoğu zaman canlılardaki üstün tasarımın seviyesine ulaşamamaktadır. Küçücük bir böceğin, bir balığın ya da bir kuşun vücudunda insanoğlunun planlayabileceğinden çok daha üstün tasarımlar bulunması tek bir gerçeği bize gösterir. Canlılardaki mükemmel teknolojiler yaratılmış olduklarının delilleridir. Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. De ki, öyleyse onu bırakıp kendilerine bile yarar da, zarar da sağlamaya güç yetiremeyen bir takım veliler mi edindiniz? De ki, hiç görmeyenle gören eşit olabilir mi? Veya karanlıklarla nur eşit olabilir mi? Yoksa Allah'a, onun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma kendilerince birbirine mi benzeşti? De ki, Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O tektir, kahredici olandır. Bu filmle amaçlanan da, doğada milyonlarca yıldır aynı şekilde var olan mükemmel mühendislik tasarımlarını bir kere daha, farklı bir yönden gözler önüne sererek Allah'ın sınırsız gücünün anlaşılmasına bir vesile olmaktır. Ağaç kakanlar yuva yapmak ve yiyecek bulmak için ağaç kabuklarına seri vuruşlar yaparlar. Bazı türler bir saniyede 15-20 vuruş yapar. Kuşun iki vuruşu arasındaki zaman farkı bir saniyeden çok daha azdır. Kuşun gagası ağaca her çarptığında kafatasında büyük sarsıntılar olur. Fakat kiraz büyüklüğündeki beyin bu sarsıntılardan etkilenmez. Ağaç kakanın sırrı boyun kaslarındadır. Vurmaya başladığında baş ve gaga tam bir doğru üzerine gelirler. Bu doğrudaki en küçük bir sapma beyinde yırtılma yapabilir. Bu denli hızlı bir vuruşun betona kafa atmaktan bir farkı yoktur. Kuşun beyninin hiçbir hasara uğramaması ise ancak olağanüstü bir tasarımla mümkündür. Kuşların büyük çoğunluğunda kafatası kemikleri birbirine yapışıktır. Gaga ise çenenin hareketiyle açılır. Oysa ağaç kakanlarda gaga ve kafatası vuruş sırasında oluşan şoku emen süngerimsi bir maddeyle birbirinden ayrılmıştır. Bu esnek madde otomobil amortisörlerinkinden çok daha iyidir. Bu üstünlüğü çok kısa aralıklarla oluşan şokları da emebilmesinden ileri gelir. Bu madde her vuruşta oluşan şoku emip bir sonraki şoku karşılayacak duruma gelebilir. Üstelik bunu saniyede onu aşan vuruşun yapıldığı şartlarda başarır. Bu madde modern teknolojinin geliştirdiği tüm benzerlerinden üstündür. Ağaç kakanın kafatası ve üst gagasının olağan dışı bir yöntemle bağlanmış olması, her vuruşta beyninin bulunduğu bölümün gagadan uzaklaşmasını, böylece şok emici ikinci bir mekanizma oluşmasını sağlar. Zürafa 5 metreye varan boyuyla karada yaşayan en büyük hayvanlardandır. Hayvanın yaşayabilmesi için kalbinden 2 metre yukarıdaki beynine kan göndermesi şarttır. Bunun içinse olağanüstü güçlü bir kalbe ihtiyacı vardır. Nitekim zürafanın kalbi 350 milimetre civalık bir basınçla kan pompalayacak kadar güçlüdür. Normalde bir insanı öldürebilecek kadar güçlü olan bu sistem, özel bir haznenin içinde bulunur. Hazne, basıncın bu ölümcül etkisini kaldırabilmek için küçük damarlarla kuşatılmıştır. Baştan kalbe kadar giden bölümde, yukarı çıkan ve aşağı inen damarların oluşturduğu bir U sistemi bulunur. Ters yönde akan kan damarları toplam basıncı sıfırlar. Böylece hayvan ani kanamalara neden olacak iç basınçtan kurtulmuş olur. Kalpten aşağıda olan kısımdaysa bacakların ve ayağın da özel bir korumaya ihtiyacı vardır. Zürafanın bacak ve ayaklarını saran derinin son derece kalın olması onu kan basıncının kötü etkilerinden korur. Ayrıca damarların içinde şiddetli kan akışını durduracak basıncı kontrol altına alan kapakçıklar da bulunur. Asıl büyük tehlike ise hayvan su içmek için başını yere kadar indirdiğinde ortaya çıkar. Normalde beyin kanamasına sebep olacak kadar şiddetli olan kan basıncı bu durumda çok daha artar. Ancak bu tehlike karşısında da kusursuz bir önlem alınmıştır. Vücutta salgılanan bir sıvı devreye girer ve kalp hacmini küçülterek pompalanan kanı azaltır. Öte yandan hayvanın boynunda başını aşağı eğdiğinde devreye giren özel kapakçıklar vardır. Bu kapakçıklar kanın akışını büyük ölçüde azaltır ve böylece zürafa güven içinde su içip tekrar başını yukarı kaldırabilir. Zürafanın kat kat olan damarlarının kalınlığı da yine bu yüksek basınç tehlikesine karşı alınmış bir tedbirdir. Boeing 737-100 tipi bir yolcu uçağıyla 4500 kilometrelik Alaska-Hawaii uçuşu yakıt ikmali yapılmadan gerçekleştirilebilir mi? Soruya cevap vermeden önce bu uçak hakkında biraz bilgi verelim. Bu uçağın yakıt deposuna en fazla 14.2 ton yakıt koyabilirsiniz. Oysa Alaska-Hawaii uçuşu için 30 ton uçak yakıtına ihtiyaç vardır. Yani bu uçakla hiç durmadan Hawaii'ye uçmaya kalkışsaydınız, yarı yolda denize düşerdiniz. Oysa bu mesafeyi kesintisiz uçarak kat etmek mümkündür. Ne var ki bunu yapan tonlarca ağırlıktaki bir uçak değil, vücut ağırlığı sadece 200 gram olan bir kuştur. Altın yağmur kuşu her yıl Alaska'dan Hawaii'ye kadar 4000 kilometrelik bir yolu 88 saat yani 3,5 gün boyunca hiç durmadan kanat çırparak kat eder. Bilim adamları kuşun böyle bir yolculuk için yakıt olarak kullanacağı 82 gram yağının olması gerektiğini hesaplamışlardır. Oysa altın yağmur kuşunun vücudunda sadece 70 gram yağ vardır. Buna rağmen hiçbir altın yağmur kuşu yakıtı bittiği için denize düşmez. Peki bu kuştaki kusursuz işleyen uçuş stratejisinin sırrı nedir? Kuşlar gelişigüzel bir şekilde değil, sürü halinde uçar. Uçarken de hepsi belirli bir sıraya girer ve havada bir V şekli oluşturur. Bu V şekli karşılaştıkları hava direncini azaltır. Bu uçuş düzeni o kadar etkilidir ki kuşlar bu sayede yaklaşık %23'lük bir enerji tasarrufu sağlar. Bu şekilde yere indiklerinde fazladan 6-7 gram daha yağları kalmış olur. Bu artan yağ ise gereksiz değildir. Rüzgarların ters yönden esmesi durumunda kullanılacak yedek yakıttır. Bu olağanüstü durum karşısında şu soruları sormak gerekir. Uçuş için ne kadar yağın gerektiğini kuş nereden bilir? Bu kadar yağı tam yolculuk öncesi nasıl ayarlayabilir? Uçuş mesafesini ve tam olarak ne kadar yakıt tüketileceğini nasıl hesaplar? Kuş, Hawaii'nin Alaska'dan daha iyi koşullarda olduğunu nereden bilir? Bu hesaplardaki kusursuzluk, yön bulmadaki beceri, toplu uçuş yapabilme kabiliyeti, hiç şüphesiz kuşların kendi iradeleriyle gerçekleştirdikleri başarılar olamaz. Bunların hepsi, her canlıyı ihtiyacı olan sistemlerle donatan Allah'ın ilhamıyla gerçekleşir. Nitekim Kur'an'da dizi dizi uçan kuşlara dikkat çekilmekte ve bu canlıların Allah'ın kudretiyle uçabildikleri haber verilmektedir. Onlar üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman olan Allah'tan başkası boşlukta tutmuyor. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir. İmparator penguenler kuluçka dönemi ve sonrasında yavrularına bakabilmek için oldukça uzun süren bir yürüyüşe çıkarlar. Bu yürüyüşte şaşkınlık verici bir durum vardır. Penguenler büyük gövdeli olmalarına karşın yürüyüşlerini zorlaştıracak kadar küçük bacaklara sahiptirler. Buysa normal şartlar altında daha fazla enerji harcamalarına neden olacaktır. Sınırlı miktarda bir yedek besinle uzun bir yolculuğa çıkan penguenler için böyle bir durum mutlak bir ölüm demektir. Peki öyleyse bu dezavantaj gibi görünen duruma rağmen nasıl olup da penguenler kilometrelerce yolu yürüyebilmektedirler? Penguenler sağa sola sallanarak yürürler. Bu sarkaç benzeri ilginç yürüyüşün nedeni son derece önemlidir. Bu yürüyüş sayesinde penguenler önemli derecede enerji tasarrufu yapmaktadırlar. Penguenlerin bacakları aşırı kısadır. Ancak penguenler yana doğru adımlar atarak bu kısalığın dezavantajlarını ortadan kaldırır ve kaslarının daha az yorulmasını sağlarlar. Hatta her adımın sonunda bir sonraki adım için enerji depolamış olurlar. Yana doğru adımlar atarak değil de düz yürümüş olsalardı, penguenlerin kendi boyutlarındaki bir hayvandan iki kat daha fazla enerji harcamaları gerekirdi. Ancak bu özel yürüyüş şekli sayesinde penguen sadece yürümeye başlarken ve dururken enerji harcar. Kısıtlı olan besininin denize ulaşmaya çalışan penguene yetmesi için en isabetli yöntem budur. Enerji tasarrufu sağlayacak bir yürüyüş şekli, elbette ki penguenin kendi başına keşfettiği bir kolaylık değildir. Üstelik bunu tek bir penguen değil, bütün penguenler böyle yapmaktadırlar. Ağır kış şartlarında yaşamlarını sağlayacak bu kolaylığı penguenler ilk doğdukları andan itibaren bilir ve uygularlar. Aksi bir davranış ölümlerine neden olacak kadar ciddi sonuçlar doğurabilir. Dondurucu soğukta penguenin en az enerji harcamak için neler yapması gerektiğini denemesi ve en sonunda bu yürüyüşte karar kılması söz konusu değildir. Penguenlerin bu yürüyüş şekilleri Allah'ın canlılar üzerindeki şefkat ve merhametinin delillerinden biridir. Penguenleri yaratan ve nasıl hareket edeceklerini onlara ilham eden Allah'tır. Allah tüm canlıları benzersiz şekillerde suretlendirmiş ve onları en mükemmel özelliklerle birlikte yaratmıştır. Gekko kertenkelesinin ayaklarında başka hiçbir canlıda bulunmayan çok güçlü bir yapışma sistemi vardır. Gekko'nun mucizevi yapışma sistemi ise hiçbir kimyasal içermez. Yani ayakların altında tutkalımsı bir madde yoktur. Üstelik hayvanın ayaklarında vantuz benzeri bir yapı da mevcut değildir. Araştırmalar, Gekko'nun ayaklarındaki mekanizmanın üstün bir mühendislik örneği olduğunu ortaya çıkarmıştır. Gerçekten de bu küçük sürüngenin ayak yapısı tırmanmak için tasarlanmıştır. Portland'daki Lewis Clark Lisesi'nden çevre fizyoloğu Keller Autumn ve California Berkeley Üniversitesi'nden biyomühendis Robert Full tarafından kurulan ve Massachusetts IC Robotics tarafından desteklenen bir ekip, Gekko'nun nasıl tırmandığını mikroskobik açılardan incelemişlerdir. Elde edilen sonuç bizlere bilimin gelişmesi sayesinde açığa çıkan bir yaratılış harikasıyla karşı karşıya olduğumuzu göstermiştir. Gekko'nun ayaklarında belki de sadece nükleer fizikçilerin haberdar olabilecekleri bir kuvvet mevcuttur. Yapışmayı sağlayan faktör, ayakların altında bulunan çok sayıda mikroskobik tüycüktür. Gekko'nun tek bir ayağında yaklaşık 2 milyon kalın tüy vardır. Bu kalın tüylerin her biri bir ağacın dallara ayrılması gibi çok daha minik 1000 tane tüycüğe ayrılır. Böylece Gekko'nun ayağındaki tüycüklerin sayısı 2 milyara ulaşır. Bir insanın kafasındaysa ortalama 100 bin adet saç teli vardır. Eğer saç tellerimizin sayısı Gekko'daki tüycüklerin sayısına eşit olsaydı, tüm bu saçlar ancak futbol sahası büyüklüğünde bir alana sığabilirdi. Tüycüklerin bu kadar çok sayıda olması, kertenkelenin yüzeylere yapışması için özel olarak tasarlanmıştır. Eğer sayıları az olsaydı, kertenkele yüzeylere yapışamazdı. Çünkü tüycükler, kertenkelenin bastığı yüzeyle hiçbir boşluk bırakmayan bir temas sağlar. Uzmanlar bir Gekko'nun tam 120 kiloluk yapışma kuvveti oluşturduğunu hesaplamışlardır. Bu durum, 75 kiloluk bir insanın 90 tonluk bir kuvvetle tavana yapışabilmesi anlamına gelmektedir. Eğer bir insanın elinde Gekko'nun ayaklarındaki sistem olsaydı, hiçbir tutunma yeri olmayan bir tavana avuçlarıyla yapışarak 9 tonluk bir kamyondan tam 10 tanesini taşıyabilirdi. Gekko'nun ayaklarının yapışmak için özel olarak tasarlandığı açıktır. Yapışmada kullanılan tüycükler tam olması gereken sayıda ve tam olması gereken yerdedir. Elbette bu mükemmel tasarım ne Doğan'ın ne de Gekko'nun eseri olabilir. Şüphesizdir ki bu yaratılış göklerin, yerin ve ikisi arasındaki tüm canlıların yaratıcısı Yüce Allah'a aittir. canlılar dünyasında birbirinden çok farklı göz tipleri vardır. Biz genellikle omurgalılara has olan kamera tipi göz yapısını biliriz. Bu yapı ışığın kırılması prensibiyle çalışır. Dışarıdan gelen ışık gözün ön kısmındaki mercekten kırılarak geçer ve bu sayede gözün arka kısmında odaklanır. Ancak bazı canlıların gözlerinin tasarımı çok daha farklı sistemlerle işler. Bunlardan biri ıstakozun gözünde vardır. Istakozun gözü kırılma değil, yansıma prensibiyle çalışır. Istakoz gözünün ilk dikkat çeken özelliği, yüzeyinin çok sayıda kareden oluşmasıdır. Bu kareler resimde görüldüğü gibi son derece düzgündür. Istakoz gözü üzerindeki bu düzgün kareler aslında birer kare prizmanın ön yüzeyidir. Bu yapı arıların peteklerine benzetilebilir. Bir peteği gördüğünüzde önce sadece altıgen bir yüzeyle karşılaşırsınız. Ancak bu altıgen yüzeyler aslında içeri doğru derinliği olan altıgen prizmaların yüzeyleridir. Istakoz gözünün farkı, şeklin altıgen değil kare oluşudur. İşin daha da ilginç yanıysa, ıstakoz gözündeki bu kare prizmaların her birinin iç yüzeyinin ayna yapısında olmasıdır. Bu ayna benzeri yüzeyler ışığı kuvvetli biçimde yansıtır. Gözün içindeki bu prizmalar öyle bir açıyla yerleştirilmiştir ki hepsi ışığın hatasız bir biçimde tek bir noktada toplanmasını sağlar. Buradaki tasarımın evrim teorisi adına çok büyük bir sorun oluşturduysa açıktır. Öncelikle göz, indirgenemez komplekslik özelliğine sahiptir. Eğer bu gözün ön kısmındaki kare hücreler olmasa ya da bu hücrelerin yansıtma özelliği olmasa veya arkadaki retina tabakası bulunmasa, göz hiçbir şekilde işlev görmeyecektir. Dolayısıyla ıstakoz gözünün kademe kademe oluştuğu ileri sürülemez. Bu denli mükemmel bir tasarımın bir anda tesadüfen oluştuğunu öne sürmekse tümüyle akıl dışıdır. Kabuklu bir canlının gözlerindeki merceğin yavaş yavaş yok olması ve eskiden merceğin bulunduğu yerde aynalı yüzeylerin oluşması canlıyı henüz ilk aşamada görme yeteneğinden yoksun bırakacaktır. Dolayısıyla doğal seleksiyon mekanizmasında elenmesine neden olacaktır. Açıktır ki her iki göz yapısı iki ayrı plan üzerine tasarlanmış ve ayrı ayrı yaratılmıştır. Bu gözlerde öylesine kusursuz bir geometrik düzen vardır ki bunun yanında tesadüf olasılığını düşünmek bile saçma kalmaktadır. Istakozun gözü diğer tüm yaratılış mucizeleri gibi bizlere yaratıcının ne denli sınırsız ve kusursuz bir yaratma gücüne sahip olduğunu göstermektedir. Bu, Allah'ın sonsuz bilgisinin, aklının ve kudretinin bir tecellisidir. Canlılar dünyasının her ne yönüne baksak, bu gibi yaratılış mucizeleriyle karşı karşıya geliriz. Amerika'da yaşayan bir çeşit papağan türü, zehirli olmalarına rağmen bu tohumlarla beslenmeyi başarır. Papağanın bu davranışı çok hayret vericidir. Çünkü diğer canlılar tohumlara yaklaşamazken, ısrarla zehirli tohumları yiyen bu kuşlara nasıl hiçbir şey olmamaktadır? Macaw adı verilen bu papağanlar, besleyici değeri yüksek olan bu zehirli tohumları yedikten hemen sonra bir kayalığa doğru uçarlar. Oraya vardıklarında burada bulunan bazı kirli kaya parçalarını kemirip yutarlar. Bu rastgele yapılan bir hareket değildir. Kirli kaya parçalarının özelliği, tohumların içindeki zehri emmeleridir. İşte bu sayede kuş, herhangi bir rahatsızlık hissetmeden tohumları sindirebilmektedir. Bu canlı, tohumların zehirleyici etkisini teşhis edecek tıp bilgisine nasıl sahip olmuştur? Peki bu etkiyi nasıl ortadan kaldıracağını nereden bilmektedir? Zehiri etkisiz hale getirecek bir maddenin kirli kayaların içinde olduğunu bilmesini sağlayacak kadar eczacılık eğitimi almış olabilir mi? Elbette ki bunların hiçbiri olamaz. Bir insan tohumların zehirli olup olmadığını bakarak anlayamaz. Tohumun zehirini nasıl etkisiz hale getireceğini ise tahmin bile edemez. Bunun için ya bir eğitim almış olması ya da bilen birine danışmış olması şarttır. Bu durumda hiçbir akla ve şuura sahip olmayan bir kuşun uzun kimyasal tahlil ve incelemeler sonucunda böyle bir şeyi keşfettiği elbette ki söylenemez. İnsanların uzun süren bir uzmanlık eğitiminden sonra ulaştığı bilgilere makavların tesadüfen ulaşması da imkansızdır. Bu bilgiyi makavlara her şeyi kusursuz olarak yaratan, her şeyi bilen Allah öğretmiştir. Bu tür örnekler üzerinde derinlemesine düşünmek, canlıların davranışlarının tesadüfen ortaya çıkamayacağını anlamak için yeterlidir. Bütün canlılar, ihtiyaçları olan bilgilere Allah'ın kendilerine ilham etmesi, öğretmesi sayesinde kavuşurlar. Hiçbir canlı başıboş, sahipsiz ve sözde tesadüflerin akışına bırakılmamıştır. Bir Kur'an ayetinde Allah'ın tüm canlılar üzerindeki mutlak kontrol ve hakimiyeti şöyle haber verilir. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinedir. Günlük hayatınızda size hemen her fırsatta verilmeye çalışılan bir telkin vardır. Canlıların evrimleştikleri telkini. Her biri üstün bir mühendislik tasarımı olan canlıları görmek, temeli yalnızca tesadüflere dayanan evrim teorisinin geçersizliğini anlamanıza neden olacaktır. Peki bunu anlamak size ne kazandırır? Evrim teorisinin geçersizliğini görmeniz, yaratılışı inkar etmek için gösterilen bütün çabaların ne kadar boş ve akıl dışı olduğunu, hiçbir zamanda bir sonuca ulaşamayacağını görmenize vesile olur. Çevrenizdeki tasarımları keşfederek elde edeceğiniz ikinci kazançsa, size sunulan güzelliklerden zevk almaya başlamanız olacaktır. Hayatınız, etrafınızda var olan şeylerin mükemmelliklerini gördükçe güzelleşecek, anlam kazanacaktır. Belki de her gün görüp hiç düşünmeden geçtiğiniz detaylar, bu bakış açısını kazanmanızla birlikte sıradan olmaktan çıkacak ve sizin için büyük bir heyecan ve coşku kaynağı olacaktır. Tüm bunların ötesinde sahip olduğu tasarımları öğrendiğiniz ve üzerinde düşünüp tefekkür ettiğiniz tek bir canlının size getireceği öyle bir kazanç vardır ki bunu dünyadaki herhangi bir değerle kıyaslamak mümkün değildir. Siz bir ağaç kakanın kafasında kusursuz bir mekanik tasarım olduğunu öğrenince aslında son derece büyük ve önemli bir gerçekle karşılaşırsınız. Bu canlının bedeninde gizli bir akıl hakimdir. İnsan zekasının bilgisi ve tecrübesiyle ulaşamayacağı bir kusursuzluk ve mükemmellik hakimdir. Her parçası o kadar kompleks yapılara ve sistemlere sahiptir ki, değil benzerini yapmak Yalnızca bunların sırlarını çözebilmek dahi insanlık tarihinin binlerce yıllık teknoloji ve bilgi birikimi sonucunda olmuştur. Dahası, canlılıkta henüz günümüz bilim ve teknolojisiyle dahi keşfedilmemiş sayısız mucizeler gizlidir. Sonuçta siz, canlılardaki bu mükemmel yaratılış örneklerini keşfettikçe, Allah'ın şüphe götürmez varlığını, sonsuz ve üstün sıfatlarını daha yakından müşahede edeceksiniz. Fark ettiğiniz bu gerçek, bu dünyadaki yaşamınızı sonsuz olan ahiret hayatına yönelik olarak düzenlemenizi sağlayacaktır. Ahirete yöneldiğiniz ve bunun için Allah'a inanıp onu razı etmeye çalıştığınız sürece size eşsiz güzellikler ve bitip tükenmeyen nimetleriyle cennet vaat edilmiştir. Orada 100 sene değil, 1000 sene değil, 1 milyon sene değil, sonsuza kadar kalacaksınız. Size sonsuza kadar güzellikler, nimetler sunulacak, nefsinizin istediği her şey sonsuza kadar sizin olacaktır. Her şeyden önemlisi, orada sizi bekleyen en büyük karşılık Rabbimizin rızasıdır. İşte tek bir canlının üzerinde biraz düşünmemiz bile bu büyük gerçeği kavramanızı ve hayatınızı bu gerçekler doğrultusunda düzenleyip bunun sonsuz mükafatını kazanmanızı sağlayabilir. Dünyadayken bu gerçeğin farkına varmak kişiye sonsuz kazanç getirir. Farkına varamamak ya da bu büyük gerçeği görmezden gelmek ve büyüklenmekse hiçbir şekilde geri dönüşü olmayan büyük bir pişmanlığın başlangıcı olacaktır. Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir.